günlerden Perşembe ve her zaman olduğu gibi yine Doçent Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Teşekkür ederim. Haftalardır saraydan bahsediyoruz. Bu defa saray ve mutfağıyla birlikte aslında yine saraydan hareketli başka bir dünyadan da bahsedeceğiz. Çünkü çok fazla şimdi anlayamayacağımız bir şey herhalde. Özellikle sefere çıkıldığında ne yer ne içilir diye konuşacağız. Sarayla başlayalım mı?
Başlayalım. Hı hı. Şimdi saraydan çıkmak kolay değil. Bugün bile sarayı gezmeye giren misafirler hiçbir şeyin önünde durmasalar, fikir alışverişinde bulunmadan direkt önünden geçip şöyle bakarak geçseler bile bir günde sarayı bitiremiyorlar gezmesini.
Sadece gezmeyi nerede yani kaldı bir ki, rehber
nerede kaldı
değil.
Nerede kaldı ki efendim tek tek her binanın önünde konuşulsun, orayla alakalı hatıralar anlatılsın, bilgiler verilsin, evet. Mümkün değil, yetişmiyor. Oysa biz de saraydan çıkamıyoruz, bu sebebi bu. Bir de mevzu yemek olunca, yemek insanlık, insan için en önemli ihtiyaçlardan birisi. Hele sarayda yemek olunca durum değişik. Daha önce sofrada neler bulunurdu? Onların üzerinde durmuştuk. Yani bir sofranın olmazsa olmazları nelerdir? Özellikle Türk sofralarının olmazsa olmazları nelerdir? Çorbayla başlamıştık. Çorba Türk sofrasının olmazsa olmazıdır. Ancak tek olmazsa olmaz çorba değildir. Et yemekleri. Zaten et yemeği demek, yemek demektir, ziyafet demektir. Et sofranın efendisidir demişler. Ve Türkler, eski Türkler, ecdadımız, bugün bunu Türkistan'da da görmek mümkün. Bu kültürde yetişmiş olan Araplarda da aynısı vardır. Sofrada et yoksa o sofraya zaten sofra demezler. O ziyafete ziyafet demezler.
Evet.
Bu kesin bir hakikattir.
Çocuklarımıza da böyle geçiyor galiba.
Evet, aynen bu et kültürü. Evet. Et varsa sofrada, hiçbir şey yoksa insanlar bunun eksikliğini duymazlar. Neden şu yok, neden bu yok demezler. Ama sofrada et yoksa bunun eksikliğini hissederler. Tabi bu kişiden kişiye değişir ama genel prensip bu. Mesela Egeliler için sofrada yeşillik yoksa o sofra sofra değildir. Orta Anadolu'lar için sofrada hamur işi yoksa, börek yoksa, pilav yoksa o sofra sofra değildir. Yine Türk milletinin bir özelliği, ekmek yoksa sofrada, ekmek azsa o sofra sofra değildir. Yani bizim ecdadımızın en çok sevdiği, sofrada eksik etmediği şeylerden birisi et ise ikincisi ekmektir. Biz bunu çok yaşardık, bir ziyafetlerde, davetlerde umumiyetle ekmek az verilir. Zaten yemek menüsü zengindir, hepsinden yenmesi beklenir. Ağır ağır da yendiği için insan fazla yiyemez. Çünkü ağır ağır yedikçe insana doygunluk hissi gelir ve insan fazla yiyemez. Bir de ekmek, fakat bizim adetimizdedir. Ben çok yaşamışımdır. Bilhassa şeyde, uçakta seyahat ederken getirilen yemeklerin yanında çok az ekmek verirler. Ben ilave ekmek istediğim zaman hep hostesler Türk müsünüz diye sorarlar. Çünkü hatta böyle sepetle getirdikleri olurdu. Tabii uçak şirketlerinin fazla ekmek vermemesinin de sebebi vardır. Yani uçak, biliyorsunuz, ekmek insanın fazla tuvalete çıkmasına sebebiyet verir. Sıvıyı da böyle az verirler. Yani kahve doldururlar, meşrubat doldururlar, yarım bardak doldururlar. Onun bir sebebi de budur. Yani düşünün, uçaktaki herkesin tuvalete taşınması zor. Fakat bu bizim kültürümüz. Nasıl ki Malayalılar, Çinliler sofraya pirinç oturuyorlarsa, onların da ekmek yerine pirinç vardır. Aynı bizim ekmeğe yüklediğimiz fonksiyonu onlar pirince yüklemişler. Pirinci haşlarlar. Herkesin önünde küçük kaselerde bulunur. Yemeği o pirinçle. Yani ekmek yerine
onu
o pirinci.
Katık yedi.
Evet. Kaşıksa kaşık, çatalla çatal, else el. Muhakkak zaten çoğu elle yerler. O pirinci ekmek yerine kullanırlar. Bizim tabii kültürümüzde bu yok.
Peki şimdi mesela çeşit çeşit ekmek var. Eskiden de sarayda böyle bu kadar çeşit ekmek var mıydı?
Şimdi ekmek tek çeşit değildir. Bir kere yapıldığı malzemeye göre ekmek farklılaşır. Buğday ekmeği vardır, arpa ekmeği vardır, çavdar ekmeği vardır, mısır ekmeği vardır. Bilmiyorum pirinç ekmeği de var mıdır? Bu ekmeklerin de her birinin içinde unun kalitesine göre yapılan ekmekler vardır. Piştiği yere göre, pişme derecesine göre veya yapılan ilavelere göre. Ceviz katılan ekmek vardı eskiden. Ayrıca un katılan, kavrulup un katılan ekmekler vardı. Çöreotu, susamı derken çok çeşitli ekmekler eskiden yapılırdı.
Sarayda da bu kadar sarayda çeşitli
da, tabii,
miydi?
Sarayda da böyle. Fakat tabii bir âlâ ekmek vardır. Hasundan yapılan ekmek vardır. Zengin ekmeğidir o. Şey seviyesi düşük. Besleyici değeri düşük. Lezzet olarak daha tabii lezzetli diğerinin.
Görüntüsü
nispetli.
Daha.
Görüntüsü daha güzel. Fodla da denir buna. Bu ekmek yapılırdı. Fakat eski ekmekler günümüz ekmeği gibi değildi. Bazlama ekmeği vardır günümüzde, bazıları bilirler. Şöyle 2 santim kalınlığında yuvarlak, tavada da yapılabilir, saçta da yapılabilir, fırında da yapılabilir. Umumiyetle ekmekler bu şekilde çıkardı. Ve bunun fırında ve tandırda yapılan cinsleri vardır. Lavaş ekmek, yani yufka şeklinde yapılanlar. Umumiyetle sarayda yenilen ekmekler bunlardı. Fakat somun ekmek, yani bugün bizim bildiğimiz, tanıdığımız ekmek dediğimiz somun ekmek de çok yaygın olmamakla beraber sarayda ve kibar evlerinde tüketilen ekmek cinslerindendir. Bunun dışında halk hep saçta, fırında pişirilmiş yufka cinsi ekmek kullanırdı. Fakat Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında Avrupa tesiriyle francala denilen somun ekmeğin ince uzunu girmiştir ülkemize ve francala eksenli olarak ekmek tipi de değişmiş. Günümüzdeki somun ekmeği ile francala arası bir ekmek fırınlarda satılır olmuş.
Şimdi hakikaten iki arada bir deridi. Hani tad olarak bizim somun ekmekler gibi ama görüntü itibariyle biraz daha ince uzun.
İnce uzun francalaya benziyor. Tabii çok aşırı fabrika unuyla yapılıyor. Öyle olduğu için görüntüsü belki çok güzel ama tabii bir de fırınlar eskisi gibi odunla kömürle değil. Valka odun ekmeği diye şimdi satıyorlar ama bilemiyoruz tabii. Çok çabuk pişiyor. Çok çabuk pişmesi için bazı katkı maddeleri konuyor. Bir de sirkülasyon var. Devamlı üretim var. Öyle belli zaman kalması zaten mümkün değil fırınlarda. Onun için o eski ekmeklerin tadı onlarda yok.
Şimdi 15-20 dakikada herhalde bir ekmek fırından çıkıyordur
tabii,
değil mi?
Tabii tabii, ben süre olarak bilmiyorum ama çok süratli bir şekilde ekmeği çıkartıp sevk edileceği yere yolluyorlar. Ama şimdi artık her yerde böyle olmuş.
25 dakikaymış herhalde, öğrendik.
Güzel, güzel. Şu var, dünyanın her yerinde de ekmek önem verilen bir gıda maddesi. Her ne kadar Avrupalılar bizim kadar ekmeği çok yemiyorlarsa da onlarda da sadece ekmek satan dükkanlar vardır ve envai çeşit ekmek bulunur onlarda.
Onlardaki ekmek fırını sanıyorum ya da pasta fırını.
Pasta
gibi.
Ekmek arası zaten orada pişiyor zannediyorum ve aynı zamanda pasta da satıyorlar onlar. Bir de peynirciler onlarda farklıdır. Bizde hiç peynir ayrı peynir dükkanı ben rastlamadım. Fakat özellikle Fransa'da ve İsviçre'de sadece peynir satan dükkanlar vardır ama envai çeşit peynirler vardır.
Dünyanın halbuki, her yerinden gelen peynirler.
Halbuki Türkiye'de de, Türk kültüründe de peynir çok zengin bir çeşidi var. Yani
biraz önce et dediniz ama mesela tabii zengin mutfaklar için öyle ama peynir ekmek olsun ya da belki bir iki tane zeytin. Sonuçta bir öğündür ve hani elbette, insan karnını doyurur. Elbette. Çok da şikayetçi olmayız
şimdi
bundan.
Şimdi mesela ben bir eski Osmanlı hanımefendisinin hatıralarını da okumuştum. Biz eskiden dedi böyle çarşı için veya bir vesileyle çarşıya indiğimiz zaman öğle yemeklerini Yeni Cami veya Kapalı Çarşı'nın orada bir simit alıp kuytu bir yerde yiyerek geçiştirirdik dedi. Ki bunu anlatan bunu zengin bir hanımefendi. Şimdi dedi çok fakir fukaranın bile öğle yemeğini etli, kebaplı olarak ancak iktifa ettiğini görüyorum ve şaşırıyorum dedi. Yani öğle yemeği geçiştirilecek bir öğündür evde olmayanlar için diyor. Yani akşam evine giden bir kere fakat bundan bir kere böyle şaşıyorum diyor. Ondan sonra tabii insanlarda bazı hastalıkların şişmanlığın o beklenmesi tabidir diyor. Demek ki eskiden bilhassa öğle yemekleri, bilhassa uzun ve sıcak günlerde peynir ekmek ve zeytinle geçiştirilen öğünlerdi. Bu eskiden çok zengin evlerinde de görüyoruz. Eski kibar hatıralarında veya kibarlardan dinlediklerime göre öğlen yemekleri umumiyetle hafif geçiştirilen yemeklerdir. Bir çorbayla, peynir ekmekle, mevsim salatasıyla geçiştirilen öğünler. Evet, zeytinyağlı yemekle geçiştirilen bir öğündür. Akşam yemeği bütün ailenin mükellefçe yediği, ziyafet lerin orada verildiği bir yemek.
Diyetisyenlerse tam tersini söylüyorlar.
Öyle diyorlar ama bu bir kültür meselesi. Yarın bir günde diyetisyenler değiştirirler. Şimdiye kadar diyorlardı ki günde herkes 2 litre en az su içmelidir. Geçenlerde gazetede okuduk. Bu çok zararlıdır. Efendim vücudun normal canı istediği zaman su içmek yeterlidir. Şimdi böyle diyorlar. Yarın bir gün onu da değiştirirler. Yani bu gibi şeyler subjektif olmaktan öte geçmiyor.
Göreceli diyorsunuz bir de tabii.
Evet, nispi yani kime göre, zamana göre, zemine göre. Şimdi onun için et yemekleri sofranın esasıydı. Etsiz sofraya oturmazlardı. Tabii bunun neticesi olarak çeşit çeşit et yemekleri görüyoruz. Bunların başında kebap geliyor. Yani kızartma et geliyor. Onun da çeşitleri vardır. Ve vazgeçilmez unsurları vardır. Kebapta kekik, kimyon gibi baharatlar mutlaka bulunur. Mutlaka bulunur. Tabi bunların daha önce de söylemiştik, kuzu eti ön planda gelir. Sığır eti eski evlerde hiç yenmezdi. Tavuk, tavşan kebapları da nadiren de olsa evlerde yenirdi. Fakat esas evlerde yenilen, aranılan hep koyun etidir. Ve kebaplar da bu koyun kebabına göre yapılırdı. İşte sarayın en makbul kebapları süt kebabı, efendim Hacı Osman kebabı, tarçın baharatta ihmal ettik o söylemek lazım. kuş kebabı, yani kuş eti, çünkü bu daha ziyade
kuş etinden kasıt tavuk mudur?
Hayır, kuş eti
bildiğimiz
tavuk kebabı ayrıdır. Bıldırcın, keklik gibi av vasıtasıyla tutulan kuşlar, bunun lezzeti bir tarafa, çok lezzetli olur. Özellikle bıldırcın eti çok azdır. Fakat kemiğe yakın olduğu için muhtemelen son derece lezzetlidir. Üşenmez. Bir parça, hani demiş ya Nasrettin Hoca, bir dirhem bal için 10 çeki odun yedim, keçi boynuzu için söylemiş. Bıldırcından da çok az et çıkar ama lezzetli. Daha ziyade hastalıktan yeni kurtulmuş kimseler için ve özellikle verem hastaları için kuş eti çok tavsiye edilir.
Mekahat döneminde
ifakata kavuşması için hastanın kuş eti tavsiye edilir ve eski sarayda ve konaklarda kuş eti bir vesileyle pişiriliyor ve bununla alakalı türevli yemekler mevzubayız. Yine külbastı dediğimiz bugünkü biftek bonfile türü etten yapılan kızartmalar. Şimdi külbastıya biftek zannedim. O isim verilir. Külbastı ismi kullanılmıyor. Bunlar makbul. Bir de et yemeği olarak yahniler var. Yahni içinde et bulunan fakat sadece et bulunmayan yemeklere denir. Mesela etli yeşil fasulye, etli kuru fasulye, etli nohut. Bunlar aslında yahnidir. Bunlar yahni cinsleridir.
Halbuki yahni deyince fakat, insanın aklına hep soğan,
fakat
et
esas, esas yahni. Esas yahni. Soğanların, ona ne soğanı deniyor?
Arpacık
soğanlarının bütün atıldığı ve soğanın ve etin bol olduğu yemeklere denir. Hı hı. Esas yahni budur. Hı hı. Fakat buna kıyasen bunun dışında işte etli fasulye, etli bunların hepsine de yahni ismini ıtlak etmişler. Hı hı. Fakat esas yahni dediğiniz gibi soğanlı et şeydir. Her ikisi de son derece besleyici. Birisi protein olarak, birisi C vitamini olarak kuvvetli bir gıdadır yahni. Ve özellikle hastalara yedirilen, güç kuvvet toplaması için hastalara yedirilen bir yemektir. Günümüzde de unutulan yemeklerden bir tanesidir. Hakiki yahni. Yani soğanlı yahni. Soğanlama da denir buna. Anadolu'da soğanlı yahni. Ha, patates de konulur yahniye. Patates umumiyetle. Yahnisi. Ha, patates yahnisi denir. Bir de aslı İstanbul olmamakla beraber İstanbul'da sonradan kabullenilmiş yemekler var.
Mesela?
Büryan gibi mesela. Hmm. Büryan, Siirt, Bitlis taraflarında aslında keçinin fakat koyunun da olabilir. Bütün halinde fırında pişirildiği bir yemektir. Çok lezzetli olur. Ağır bir yemektir. Bu da çeşitli görevlerle gidip gelenler vasıtasıyla İstanbul'a gelmiş. Hmm. Ve bilhassa son zamanlarda Sultanahmet devri ve daha sonrasında kibar evlerinde, konaklarda ve saraylarda ziyafet yemeği olarak ikram edile gelmiş. Bunları hatıralardan öğreniyoruz. Fakat büryan bir Arap yemeğidir. Hı hı. Ve bu tesirle bizim Bitlis, Siirt vilayetlerimize de girmiştir. Bir de aslında et yemeği olmamakla beraber vaktiyle et yemeği olarak pişirilen mücveri zikredeceğiz. Mücver aslında günümüzde kabak, yumurta, bundan biraz yapılan, unla baharatla yapılan köfteye benzer bir kızartmadır. Çok lezzetli olur. Sadece eskiden kabak değil, patlıcanın mücveri yapılırdı. Efendim, fasulyenin mücveri yapılırdı. Fakat esas kabağa ıtlak edilmiştir. Eskiden bunun içine çok uzun süre dövülmüş et de konurdu.
Yani keşkekteki
gibi. Hı-hı. Sanki yendiği zaman tadını veren fakat sertliği hissettirmeyecek şekilde. Bundan dolayı mücveri eskiler et yemekleri içinde sayıyorlar. Fakat şimdiki mücverler etsiz yapılıyor. Evet. Yani yalancı mücver.
Diyebiliriz dolmadan sonra.
Yalancı dolmadan sonra. Şimdi et yemeklerini söyledik. Dediğim gibi et olmazsa olmaz. Hiçbir şey olmasa pilavın üzerine eti yığarlar. Hı hı. İşte size ziyafet. Hiçbir şey olmasa bile. Yanında bir tohşaf varsa nurun alandır. Bir başka bizim vazgeçilmezimiz. Bu bize mahsus. Başka milletlerde var. Fakat bize mahsus. O da börektir. Özellikle ziyafetlerde, evet, börek sadece sofrayı değil, aralarda yenir, çay yanında ikram için yenir, hususi alınıp yenilen, seyyar satıcılardan da alınan bir gıdadır ama özellikle ziyafetlerde börek olmazsa olmaz, hele ki bu iftar ziyafetleri ise. Hı hı. Fakat börek daha ziyade Ramazan ayında sahur için vazgeçilmez bir yemek.
Ailelerde öyle hakikaten.
Hala bugün, evet, hala edelim. Bugün börek ve türevleri, pişi gibi, katmer gibi, Anadolu şeyiz mahreşli börek cinsleri hala evlerde pişer. Sahuru bunsuz yapmazlar.
Evet. Tok da tutar ama
tok tutar. Zaten esas maksadı böreğin tok tutmasıdır. İçinin çeşnisiyle de yemesi kolaydır. İşte bunun da çeşit çeşit böyle kol böreğiydi, fincan böreğiydi, su böreğiydi, yalancı su böreğiydi gibi çok çeşitli börek çeşitleri var. Günümüzde bunlar bu kadınların birbirlerine ikramları sayesinde hala yaşıyor. Pek çok yemek unutulsa bile börek çeşitleri bunlar ilave olunarak
günümüze uyarlanarak
milföylü börekler gibi börek bir denir mi ona ayrı mesele. Günümüze uyarlanarak devam ediyor börek adeti. Bu da sofraların vazgeçilmez unsurlarından. Yine Egelilerin çok sevdiği, Anadolu'ların da itibar ettiği ve İstanbul'da bir yemek, bir sofra, bir ziyafet söz konusu olduğu zaman mutlaka bulunan sebze yemekleri var. Sebze yemeklerinin içine bakliyat yemekleri de girer. Yani nohut, kuru fasulye, mercimek yemekleri de sebze yemeklerinden sayılır. Sebze yemekleri olduğu gibi yani zeytinyağlı pişirilebildiği gibi etli de pişirilir. Vaktiyle İstanbul'da zeytinyağlı yemek fazla yaygın olmadığı için ki bu bir kültür meselesidir ve de zeytinyağının bol olmadığı bir devre ait bir durumdur. Onu daha önceki programlarda söylemiştik. Zeytinyağının bize girmesi, yayılması Mora, Akdeniz muhacirlerinin İstanbul'a ve Osmanlı ülkesine Anadolu'ya gelip yaygınlaşmasıyla olmuştur. Onlar getirmişlerdir. Hı hı. Fakat etli sebze yemekleri çok yaygın bir şekilde pişmektedir.
Örnekler vereceğiz.
Örnekler vereceğiz ama isterseniz önümüzdeki
programda. Kısa bir ara verelim. Sonra. Peki. Doçent Doktor Ekrem Burak İkinci ile sohbetimiz son derece lezzetli devam ediyor. Sebze dedik. Tabii biz hani Osmanlı mutfağında özellikle sarayda sanki sebze hiç pişmezmiş gibi düşünüyoruz. Halbuki tam tersi tercih edilen, istenen özellikle öğle yemeği için bilakis olması gerekir denen yemeklerdenmiş.
Evet, yani sebze şimdi insanlar içinde bulundukları durumdan başkalarını ve geçmişi muhakeme ederler. Hı hı. Bugün insanların damak zevki değişmiş. Bunun çeşitli sebepleri var. Hayatın süratliliği, hanımların çalışması, basit ve hemen kolay hazırlanan yemeklere dönülmesi, televizyonlar, batının kültür empozeleri insanların damak zevkini değiştirdi. Böyle olunca sebze yemekleri nedense soframızdan çekilmeye başladı. Bunun yerine daha lezzete, pratik ve lezzete ağırlık veren yemekler geldi. Biraz da tabii sebze yemeğini pişirmek kolay değildir. Sebze yemeği et yemeği gibi değildir. Et yemeği lezzetini kendisi kendine verir ama sebze yemeği öyle değil. Ustalık ister. Sebze yemeği ustaca pişirilmemesi hiç yenmez. Yani mesela bir et yemeği az pişmiştir, çok pişmiştir. En fazla farkı odur. Hı hı. Ama sebze yemeği öyle değil. Yani usturuplu pişirilmemişse bir işkence olur yiyene.
Sebzenin seçiminden temizlenmesine kadar.
Seçiminden temizlenmesine kadar, bekletilmesi, pişirilmesi, her şey bunun içine girer. İçine katılan ilaveler, bazı sebze erken pişer, bazı geç pişer. Bunların hepsinin nazar itibarı alınması lazım. Bunlar nazar itibarı, mesela bir kabak yemeği piştiğini düşünün. Kabaklar sert sert ağza gelince mümkün değil, insan midesi bulanır. Kabak helmelenmişse o yemek bir bulamaç haline dönüşür. Halbuki kabak yemeği uslupla piştiği zaman çok lezzetli bir sebze yemeğidir. Önce saraylarda en çok sevilen yemeklerden bir tanesi kabak yemekleriydi. Kabak bastısı derler. Parça etli ama bu parça etler ufak ufak doğranırdı veya kıymalı olarak pişirirdi. İçine nanesi, baharatları konurdu. Tabii o zamanlar soframızda domates yok. Domatesi girişi çok sonraları olmuştur.
Ne zaman?
Bir kere Amerika'nın keşfinden sonra girdi hayatımıza.
Tabii domates
hemen de olmadı. Hemen de olmadı. Domates, patates bunlar bize Amerika'dan geldi. Bazı
peki biz bunu yerine kullanıyorduk.
Hiçbir şey kullanılmıyordu. İşte o zaman yemek yapmak daha zordu. Yemeği kendi lezzetiyle pişirmek daha zordu. Yani şey verici bir şey. Zannediyorum yeşilliklerden veya biberden, kırmızı biberden belki böyle bir şey istifade ediliyordu renk açısından ama domates aynı zamanda aromasını da bulunduğu yere mutlaka katar.
Ve çok baskın bir aroması var domatesin.
Zaten şimdi yemek yapmak kolay. Domatesi doldurdunuz mu domates o aromasını verir. Herkesin de beğendiği bir aromadır. Yemeyen az insan vardır domatesi. Ve şimdi ustalık kolaydır. Marifet domatessiz, salçasız yemek pişirmektedir. Hmm. İşte eskilerde bu vardı.
Ki o yahnilerde de hakikaten...
Tabii. Mesela yemeğe düşkün olanlar domatesli yemeği sevmezler. Hatta salataya bile domatesin konmasını istemezler. Domatesi ayrı söğüş olarak yerler. Çünkü domates salataya girdiği zaman salataya da aromasını verir. Yani ne havucu, ne kırmızı lahanayı, ne marulu, kıvırcığı hiçbirini haliyle bırakmaz. Yani mutlaka öyle tesirini verir. Enteresan bir yiyecek.
Amerika'dan gelmiş olmasına şaşırmak yani.
Şimdi Avrupa'ya geliyor tabii ilk zamanlar. Bunu ilaç olarak kullanırlarmış domatesi. Domatesten zehirlenenler de olmuş. Onu ben bir izahını okumuştum ama şimdi hatırlamıyorum. Bu insanları korkuya sevk etmiş. Belki küflenmiş, belki bozulmuş veya...
Alerjik bir reaksiyon olabilir. Çünkü domates...
Alerjik olabilir, evet. Tabii ondan olabilir. Alışmayan insanlar çok müsait bir sebze veya meyve, o da ihtilaf edilmiş. Sebze midir, meyve midir? Bununla ilgili hükümet kararları vardır. Yani domates sebze midir, meyve midir? Meyve olduğuna karar verilmiş.
Meyve.
Evet.
O ilk halini gördünüz mü domatesin? Ciddi anlamda patlıcan moruyla siyah arasında
tabii,
bir renk.
Tabii. Giderek bu rengi alıyor, evet. Yeşillik.
Kültür sonra... sebzesi olmuş tabii. Artık. Bir kültür tabii, bitkisi tabii. Olmuş.
Şimdi neden diyeceksin sebzeli meyve olmasının ne farkı var? Vergi ona göre alınıyordu. Hmm. Mesela İngiltere'de sebzeden %2, meyveden %3 alınıyorsa...
O zaman mutlaka meyvedir. Patlıcan da meyvedir o zaman.
Şeyi meyve olarak tayin etmişler zaten, domates, onu hatırlıyorum. Avrupa'da da ilk önce çok tepkiyle karşılandı. Bilim adamları üzerinde araştırmalar yaptılar. Papalık bu konuyla yakından ilgilendi. Sonunda domatesin önce zehirli olduğuna, yenmemesi gerektiğine dair bir kanaat yaygınlaştı. Sonra domatesin yenilebileceğine dair bir kanaat yerleşti ve yayıldı. Daha sonra da ülkemize geldi. Avrupa'da biraz geç geldi. Yani biz artık yemek kültürü oluştuktan sonra bize geldi. Fakat geldikten sonra da sofralara hakim oldu. Evet, ve yemek pişirmeyi kolaylaştırdı. Şimdi domatessiz, salçasız yemek düşünülemiyor.
Hakikaten şimdi çok yerleşti. Damak tadımıza da son derece evet. Uygun.
Bilhassa sebze yemeklerine çok evet. Konuyor. Sebze yemeklerine çok konuyor. Kendisi de bizzat yemekler yapılabilir domates dolması ama onun dışında bir domates yemeği olduğunu bilmiyoruz ama domatese yemeklere katılır. Sarayda en çok yapılan yemeklerden birisi kabak bastısıydı. Bir diğeri bamya yemeğiydi. Bamya da bugün bazı insanların görünüşünden veya başka sebeplerden,
pişirmekteki usulsüzlükler
dolayı sevmediği bir yemektir. Fakat bamya çok sultani bir yemekti. Sarayda çok sevilen bir
zaten
yemektir.
Zaten bir çeşidi var sultani.
Sultani bamya vardır ve de mutlaka düğünlerde olan bir yemektir.
Anadolu'da hala düğünlerde bamya.
Tabii İstanbul'dan gelme bir gelenektir. İstanbul'da mutlaka yemeklerde bamya olurdu. Sulu bamya mutlaka olurdu ve yemeğin ortasını işaret eder. Yani yemeğin ortasına bir tatlı gelir. Tatlının arkasından bamya yemeği gelir. Bu ikinci faslın ilk yemeğidir bamya.
Bu ne demektir şimdi midenize bundan öncekileri unutun.
Evet o demektir. Çünkü bamya çok koyu bir lezzettir. Ve tatlının tam zıttı bir. Mesela bir domates hiçbir zaman tatlının zıttı olamaz. Tatlıya da benzer bir lezzeti var çünkü. Fakat bamya öyle değil. Bamya keskin bir babası hususiyeti göstererek şeyden ayrılır tatlıdan. Tatlı hafif bir tatlı arada gelir. İkinci fasıl. Bilmeyenlerken karnını doyurur. Söyleseniz de inanmazlar. Yemeğin ikinci faslı var deseniz inanmazlar. Bamyayı görünce insanlar inanırlar. Hatta bundan dolayı çok düğünlerin atıldığını falan biz işitmiştik. Bamya yemeği verilmemiş düğün yemeğinde diye. Ele güne karşı bir bamya yemeği bile vermediler diye. Böyle düğünlerde çok huzursuzluktan olduğunu işitmiştik.
Şimdi İstanbul'da bunu yaşayan var mıdır? Sofra kurup da bamyadan sonra bir ikinci faslı döndüren.
Bir kere İstanbul'da bu ortada tatlı gelme kültürü ortadan kalktı. Çok kibar davetlerinde ben tek tük ortada hafif bir tatlının, mesela ayva tatlısının, elma tatlısının veya bir süt tatlısının verildiğine rastladım. Sonra yemeğe devam edildiğine rastladım ama bu çok istisnai. Yani umumiyetle davetlerde de artık bu yok.
Böyle bir şey yapsanız da davetlilere herhalde mutlaka tatlıdan sonra gelecek bamyayı izah etmek
gerekiyor. Ha zaten bamya yok da arada tatlı meselesi. Bamya artık çok sofradan çekildi. Çok insan bamyayı görmemişti bile çok çocuklar. Sevmezler. İnsanlara hangi yemeği sevmiyorsunuz diye sorduğunuz zaman başta bamya geliyor.
Bamya diyorlar.
Yani enteresan, patlıcan diyorlar, bamya diyor, birbirine benzer akrabalar, nikotin var
zaten
içinde.
Zaten evet, o konuya da biraz değinmek lazım. Biraz da sevilmesinin sebebi, özellikle Ramazan sofralarında çok kullanılmasının sebebi.
İçinde nikotin vardır.
İçindeki nikotin.
İnsan vücudunun nikotine ihtiyacı vardır. Allah bu nikotini bazı sebzelerde yaratmıştır. Patlıcan ve biberde, yeşil biberde ve bamyada bu vardır. Sigara tiryakileri bırakmak isteyenler bunlardan çok yerlerse nikotin ihtiyacı orada alırlar. Fazlası da belki zarar olabilir.
Çünkü patlıcan, ama işte sigaradan kurtulur.
Sigaradan kurtulur. İşte patlıcan da fazlası zarardır diye bir rivayet vardır. Öyle doğruluğu şüpheli ama fazlası yani onda da aynı domatesdeki tartışmalar olmuş. Netice itibariyle bu bamya İstanbul'da unutuldu fakat Anadolu'da hala o da düğünlerde. Anadolu'da çünkü artık İstanbul kadar çıtkırıldım oldu. Fakat düğünlerde eski yaşatanlar hala bamya yemeği ortada bir seremoni olarak veriyorlar. Yiyenler de kerhen şöyle birkaç kaşık bamyadan alıyorlar. Şimdi gelelim patlıcana girdik. Patlıcan vaktiyle her yere yakışan bir yemek. Et yemeklerine yakışır. Hususi sebze yemeği olur. Etli sebze yemeği olur. Patlıcan zeytinyağlı çok güzel yemekleri olur. Kızartması olur. Efendim hünkâr beğendi derler, patlıcanı iyice kavurup ezerler, o hünkâr beğendi. Salatası olur. Onun için patlıcan vazgeçilmez bir yemek. Hı hı. Sarayda da çok yenilen ve çok üzerinde yemekler pişirilen yemeklerdendir. Şehir muşi diye mesela patlıcanı böyle efendim önce kızartıp sonra içine eti koyup maydanoz saplarıyla bağlanıp fırında pişirilen bir yemek vardı. Şehir muşi.
Evet, siz bunu söyleyince ben uzun zamandır yemediğimi hatırladım böyle bir yemeği.
Evet, yok. Bunlar unutuldu. Evet. Metfune şeyi böyle. Metfune neye benziyor? Şimdi mesela fırında patlıcan yemekleri var. Etli patatesli, ona benziyor. Böyle yassı yassı kesilip bol harçlı, bol etli, parça etli, kuzu etli fırında pişirilen bir yemektir. Metfune muhtemelen meftuneden bozulmuş
meftun
olabilir. Meftun
mi?
Olmaktan. Metfune de gömülmüş manasına geliyor. Fırına gömülmüş manası da olabilir. Arap yemekleri ama İstanbul'da.
Ya da böyle etle çok karıştığı için.
Belki de ete gömülüyor belki olabilir. Tamam. Çünkü şeyler patlıcanlar. Patlıcanlar o parça parça doğranan kuzu etlerin altında kalıyor. Hı hı. Yani o metfune tamam, evet. Siz çok yaşayan o metfune definden yani gömülmüşten, hı hı, geliyor olabilir. Şimdi bunun yanında sebze yemeklerinden biri de ıspanak var. Ispanak
temel bir yemek olmasa sofralarımızda.
Bu da çocukların hiç sevmediği, evet, fakat anne babaların çok üzerinde durduğu bir yemektir ıspanak. Fakat çok mühim bir yemek. Demir, bugünkü insanların çoğunda rastlanan kansızlığa. Zaten bütün yeşil yiyecekler, hı hı, yeşil fasulye, bamya, biber hepsi de öyledir. Fakat en çok ıspanak, o demir bileşiklerinin çok bulunduğu, hı, bir gıdadır. Bu da vaktiyle gerek mıhla şeklinde kavurulup üzerine yumurta kırılarak sarayda çok yenen bir yemektir. Bilhassa Ramazanlarda ve sahurlarda. Ayrıca normal şimdi bizim pişirdiğimiz gibi etli kıymalı pişirilen ıspanak vardır nadir olarak. Daha çok börek şeklinde pişirilir.
Şimdi de sofralarımızda herhalde.
Evet, ıspanaklı börek. Ama şimdi yufka ağırlıkta, eskiden ıspanak ağırlıktaydı. Ve kalın yufkalar böyle birbirine dürülerek sarılır. İçinden böyle ıspanaklar fışkırır. Ispanak ağırlıklı. Hatta buna benzer bir Rum yemeği var. Marmarin diyorlar. Kuzu etli, ıspanaklı, yufkalı, fırında pişirilen bir börek. Ispanak yemeği arası bir yemek marmarin. O da o saray yemeklerinden.
Sulu yemek değil ama börek gibi pişiyor.
Börek, sebze yemeği, et yemeği arası bir yemek marmarin. Bu da Rumlardan gelme saraya. Rum aşçılardan gelme bir yemek. O da şimdi büyük ihtimalle unutulan yemeklerden. Tabii türlü pişmesi son derece zor. Fakat lezzetli bir yemektir. Pişmesi neden zordur? Çünkü içine konan sebzelerin her biri ayrı zamanda pişer. Bunu bilmeyenler, ustalıkla zamanında koymayanların türlüsü ağza sürülmez. Bunun da bir yaz türlüsü vardır etsiz, kış türlüsü vardır etli. Fakat türlünün mutlaka etli olması icap eder eski telakkiye göre. Bir de türlünün adı türlü olmakla beraber güveçte pişirilen, fırında pişirilen ve içinde kuzu eti, az patlıcan, bol sarımsaklı bir çeşidi vardır. Bu da kültürümüze, saray kültürüne son zamanlarda girmiş fakat çok rağbette olan bir yemektir. Bol acılı et, kuzu eti, yağlı, hı-hı, kuzu eti, efendim kıvırcık kuzu koyunun eti, efendim
patlıcan
ama az. Patlıcan şeyi bastırmayacak eti. Türlüden farkı burada. Orada müsavidir et ve diğer sebzeler ve bol sarımsak. Yemekliğini veren o da ve acılı. Bu güveç olarak fırında pişirilir ve eskilerin çok sevdiği bir yemekti. Hususi ikramdır bu. Tek başına neredeyse yapılan bir ikramdır.
Yani tek başına o mu ikram edilir?
Tabii tek başına o ikram edilen bir ikram. Yani hususi güveçim, şimdi çiğ köfte yiyeceğim, güvece çağırmak şeklinde. Acılı olduğu için, belki bir sarımsaklı olduğu için. Bir de bugün sofralarımızdan çok çekilen enginar yemeği. Eskilerin çeşit çeşit pişirip sevdikleri bir yemek. Sarayda da enginarın gerek dolması, gerek normal zeytinyağlısı, gerek etlisi, o altının tabağıyla pişirilen bir yemek. Kereviz piştiğine dair bir bilgi görmedim.
Mantar, o da son.
Mantar da yok. Mantar bizim kültürümüze sonradan girmiş. Daha ziyade Anadolu'da pişirilen ve kebap olarak pişirilen bir yemektir. Günümüzde sote olarak pişiriliyor. Hı hı. Eskiler onu bilenler toplar, şeyde kızartırlardı.
Izgarada
kızartır yerlerdi bilenler. Sarayda pek, eski İstanbul'da, sarayda da değil, eski İstanbullular mantara rağbet etmemişler. Hı hı. Bunu ben şöyle izah ediyorum kendimce. Çok zehirlenme vakaları olmuş, hı hı, aynı domatesde olduğu gibi. İstanbul halkı da ürkek tabiatlı, başşehir halkı böyledir, hı hı, ürkek tabiatlıdır. Bundan dolayı muhtemelen mantara pek yanaşmadılar. Protein değeri çok fazla değildir fakat kendince bir lezzeti olan bir
Şimdi gıdadır. Tabii kanserle mücadelede en yavaş
tedbirlerden biri. Efendim mesele şudur. Her şeyden yemeli, kararında yemeli. Hı hı. Her şeyin fazlası insana zarar verir, sıkıntı verir. Bir de iki yemek var ki eskiden İstanbul'da çok pişirilen Arap menşeli yemeklerdir. Bunlardan bir tanesi herisedir. Keşkek adıyla bilinir. Bir tanesi asidedir. Şimdi aside kuru bamyadan yapılır. Etli, unlu bir yemektir. Keşkeğe benzer. Lezzeti onun gibidir. Bugün hala Arap memleketlerinde var. Anadolu'da da var fakat esas İstanbul yemeğidir. Eski İstanbul hanımlardan ben çok duyardım. Aside pişirirdik. Filanca çok güzel aside pişirirdi şeklinde. Bir de keşkek. Keşkek heri ise kuzu etinin çok uzun bir müddet dövülerek haşlanmış buğdayla, hafif unla, efendim meyane yapılarak hazırlanan çok kuvvetli, ağır bir yemektir. Sonradan üzerine yağ kızdırılarak dökülür ve o da hususi tek başına neredeyse yenir. Eskiler bunu daha ziyade bayramlarda yapıp bayramda gelenlere ikram ederlerdi.
Sıcak yenir.
Sıcak olarak yenir. Soğuk olarak yenmez. Sıcak olarak yenir. Zaten çok ağır bir yemektir. Alışmayan bir kimse heriseden ama çok besleyici, çok besin değeri olan bir yemektir. Bunun dışında bakla müstahzarları var. Bakladan hazırlanan yemekler. Bakla da günümüzde çok kimsenin sevmediği ve unutulmuş gıdalardandır. Fakat sarayda ve konaklarda çok sevilen, çeşit çeşit yemekleri pişirilen bir yemektir. Müluhiye Araplardan gelme yine bir yemektir. Baklanın ezilerek etle pişirildiği bir yemek. Bakla favası vardır. Bakla ezilir, püre haline getirilir. Yağlı olarak yenir. Bu bir salatadır aslında. Bu yeşillik içinde yenir. Onun dışında baklanın malum zeytinyağlı pişirilmesi vaki. Zeytinyağlı yemekler kültürümüze girdikten sonra bakla da girmiş. Fakat mutlaka yoğurtla yenmiş. Yine bakla da içinde nikotinin bol miktarda bulunduğu ve demir ihtiyacının bolca karşılanabildiği çok besleyici gıdalardan birisi. Ne çare ki layık gelen muamele kendisine pek yapılmamakta.
Şimdi çok anlattık, çok konuştuk ama belki de işin aslına tatlılara gelemedik.
Tatlı ve hoşaflara gelemedik.
Ardından da bir özellikle sefere gidildiğinde ne yenir, evet, ne içilirdi onu konuşamadık. Bir de belki haftaya, hani bugün nikotinden bu kadar bahsettik. Yemekten sonra hani yak bir sigara, evet, demişler ya.
Biraz yemeğin keyfi, o da yemeğin bir parçasıdır, kahve ve sigara.
Devamından konuşalım. Tamam. Özellikle sarayda haremde sigara içilir miydi, kahve içilir miydi? Tamam. Hepsini konuşalım. O da haftaya kalsın inşallah.
Haftaya kalsın.
Tamam, tekrar görüşmek üzere. Güzel, keyifli bir öğle sonrası diliyoruz size. Hoşça kalın.